Sayfa 117. Anna dudaklarının iç yüzünde bere var mı diye sordu. Ağız da dikilerek kapatılmıştı. Adli tabip bir neşterle ipliği kesti ve eldivenli parmağıyla ağzın içini araştırdı. Anna biliyordu, birisi hava akımını kesecek kadar kuvvetle bastırılan bir yastıkla boğulduğu zaman dudakların dişlerin üstüne baskı yaptıkları yerde genellikle bereler bulunurdu. Higgins, "Hıh," dedi, "bir şey bulamadım." Üçü birden buruşup büzülmüş vücudu büyüteçlerle santim santim incelemeye koyuldular. Ölü yaşlı olunca bu hiç de kolay bir iş değildi. Yaşlı insanın vücudunda bereler, benler, siğiller, kırık kılcal damarlar, yaşlılığın tüm belirtileri ve işaretleri vardır. Akla gelen yerlerde boynun arkasında, el ve ayak parmaklarının arasında, ellerin arkasında, ayak bileklerinde, kulakların arkasında iğne izleri aradılar. Burunla yanakların çevresinde dikkatle araştırdılar. Enjeksiyon izleri bir çizikle saklanabilirdi ama hiçbir şey ortaya çıkmadı. Hatta Higgins sarkık büyük husiye torbasını ve bunun tepesindeki küçücük penisi bile araştırdı. Patologlar ender olarak husiye torbasına bakarlardı. Bu adam çok dikkatliydi. Bir saat süren bu incelemeden sonra Mail Hot'u yüzü koyun çevirip aynı muayeneyi tekrar ettiler. Higgins cesedin fotoğraflarını çekti. Uzun süre kimse konuşmadı. Sadece bir klarnetin hışırtısı, yaylı sazların yumuşak melodisi, buzdolaplarının ve başka makinelerin humurtusu duyuluyordu. Formalin kokusu tatsızdı ama en azından çürüme kokusu yoktu. Anna da buna şükrediyordu. Higgins kırıklar veya yırtıklar olması olasılığına karşı tırnakları kontrol etti. Ölen adam acaba bir saldırganla boğuşmuş muydu? Ayrıca tırnaklarının altını kazıyarak çıkan kazıntıları küçük beyaz zarfların içine koydu. En sonunda görebildiğim kadarıyla derinin üstünde olağan dışı bir şey yok diye bildirdi. Anna hayal kırıklığına uğramış ama şaşırmamıştı. Zehrin ağız yoluyla alınmış olması da mümkün diye önerdi. Toksikoloji incelemesinde ortaya çıkar. Genç kadın dudak büktü. Belki de çıkmaz. Cesette kan yok. Higgins bir miktar olabilir dedi. Tabii şans yardım ederse. Cenaze evi ölüyü hazırlarken kan tamamen çıkarılır. Yerine tahnit sıvısı zerk edilirdi. Ama buna rağmen küçük artıklar kalabilirdi. Tahnit işinde kullanılan metanol, etanol, formaldehit ve boyalar bazı bileşikleri zehirleri ayrıştırır, izlerinin bulunmasını olanaksızlaştırırdı. Ama mesanede biraz idrar kalmış olması mümkündü. Higgins omuzdan pelvise kadarki olağan Y biçimli kesiği yaptı. Sonra organları çıkarıp tartmak için göğüs boşluğunun içine elini soktu. Otopsinin Anna'nın özellikle itici bulduğu yönlerinden biriydi bu. İşi gereği sürekli olarak ölümle yüz yüzeydi ama patolog olmak istemeyişinin bir nedeni vardı. Yüzü solan Arsenal bir fincan kahve almak için izin istedi. Anna, beyinden, safradan, böbrekten, kalpten vs. örnekler alabilir misiniz diye sordu. Higgins, bana işimi öğretmeye kalkışmayın der gibi tatsız tatsız güldü. Anna, özür dilerim demek zorunda kaldı. Higgins, arterioskleroz belirtileri bulacağımıza bahse girelim dedi. Anna gayet tabii diye karşılık verdi. Adam ihtiyardı. Burada kullanabileceğim bir telefon var mı? Kumbaralı telefon koridorda kahve, çay ve sıcak çikolata satın alınabilen bir otomatın yanındaydı. Makinenin önü büyük bir sıcak çikolata ve kahve fincan afişiyle kaplıydı. İşte açıcı olması hedeflenmişti ama yeşilimsi rengiyle sadece mide bulandırıyordu. Genç kadın numarayı çevirirken göğüs kafesini kesen Higgins'in Striker testeresinin vızıltısını duyabiliyordu. Anna, Arthur Hammond'un işe erken geldiğini biliyordu. Virginia'da bir zehir kontrol merkezini yönetiyor. Ayrıca bir de üniversitede toksikoloji dersleri veriyordu. Bir olay münasebetiyle tanışmışlar ve birbirlerine anında sempati duymuşlardı. Genç adam utangaçtı, eski bir kekemeliği gizleyen aralıklı duraklamalarla konuşuyor, ender olarak insanın gözünün içine bakıyordu. Öyleyken haince bir mizah yeteneği vardı. Ta karanlık çağlara kadar uzanan bir zehir ve zehirleme olayları uzmanıydı. Hammond, federal laboratuvarlardaki herkesten daha iyiydi. Herhangi bir adli tıp pataloğundan bile üstündü ve yardım etmeye daha hevesliydi. Mesleğinde parlak olmasından başka sezgileri de kuvvetliydi. Anna da zaman zaman onu ücretli bir danışman olarak getirtmişti. Onu evinde tam kapıdan çıkacağı sırada yakaladı ve durumu izah etti. Hammond neredesin diye sordu. Kuzeyde bir yerde. Hammond genç kadının sır vermeyişine alayla güldü. Anlıyorum, kurbanlar hakkında bana ne söyleyebilirsin? Yaşlı biri, birini fark edilmeden nasıl öldürebilirsin? Genç adam bir kıkırtı salıverdi. İyisi mi onunla ilişkiyi kes Anna. Adam öldürmen şart değil. Bu Hammond'ın flört biçimiydi. Genç kadın şakayı duymamış gibi davrandı. Potasyum klorit kapsülünden ne haber? Kalbi durdurur değil mi? Vücudun toplam potasyum düzeyini hemen hemen değiştirmez. Onun için fark edilmez. Hammond adama serum veriliyor muydu diye sordu. Sanmıyorum, malum iğne izlerine rastlayamadık. Öyleyse unut onu, fazla bulaşık bir iş olur. Adama serum takılı olmadığı takdirde zehri doğrudan bir toplam damarına terk etmen gerekir ki o zaman etrafa kan fışkıracaktır. Boğuşma izleri de cabası. Anna deri kaplı küçük not defterine notlar alıyordu. Ölüm ani olmuş değil mi? Bu takdirde uzun vadeli ağır metal zehirlenmesini ekarte edebiliriz. Çok yavaş gelişir. Gidip bir fincan kahve alsam senin için bir sakıncası olur mu? Git. Anna kendi kendine gülümsedi. Adam bu konuları ezbere biliyordu. Hammond bir dakika sonra döndü. Kahveden söz açılmışken dedi. Adamın içtiği veya yediği bir şeye konulmuştur ya da bir enjeksiyon yapılmıştır. Ama hiçbir iğne izine rastlamadık ve inan bana adamın vücudunu santim santim taradık. 25 inceliğinde bir iğne kullandılarsa büyük bir olasılıkla bıraktığı izi göremezsiniz. Tabii suks da var. Anna onun sukins kloin klorit veya öbür adıyla sentetik kürarı kastettiğini anlamıştı. Öyle mi düşünüyorsun dedi. 67 veya 68 yıllarında ünlü bir olay yaşanmıştı. Florida'da bir doktor karısını suksla öldürmekle suçlanmıştı. Bunun iskelet kaslarının bir relaksanı olduğunu eminim biliyorsundur. Kıpırdayamazsın, soluk alamazsın, kalp sektesi gibi gözükür. Ünlü dava dünyanın dört bir yanındaki uzman adli tıp doktorlarını şaşırtmıştı. Anna yine not aldı. İskelet kasları relaksanlarının uzun bir listesi vardır. Hepsinin de farklı özellikleri bulunur. Biliyorsun özellikle ihtiyarlarda en küçük bir şey onları öbür tarafa yolcu edebilir. Nitrogliserinin birazcık fazlası bile bu işi başarabilir. Dilin altına konulur değil mi? Genellikle. Ama örneğin solunarak insanı öldürebilecek amli nitrit ampulleri vardır. Ya da butli nitrit. Çok güçlü bir damar açıcıdır. İnsanın kan basıncı düşer, yere devrilir ve ölür. Anna hızla yazıyordu. Hammond kıkırtılı bir sesle devam etti. İspanyol sineği de var. Çok fazla sizi öldürebilir. Sanırım adı Cantharidin. Söz konusu adam 87 yaşındaydı. Cinsel arzu uyandıran bir ilacı daha fazla gereksinme duyacağı ortada. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Sigara tiryakisi miydi? Henüz bilmiyorum. Sanırım akciğerlerinden anlayacağız. Niçin soruyorsun? Üzerinde çalıştığım ilginç bir olay vardı. Güney Afrika'da bazı ihtiyarlar nikotinle öldürülmüşler. Nikotinle mi? O kadar fazla verilmesi de gerekmez. Nasıl yani? Bir sıvıdır. Tadı acı ama maskelenebilir. Enjeksiyonla da verilebilir. Ölüm birkaç saniyede gerçekleşir. Sigara içenlerde anlaşılmaz değil mi? Akıllı olmak lazım. Ben bunu düşündüm. Bütün mesele kanda nikotine karşı metabolitlerin oranı. Nikotinin bir süre sonra dönüşeceği madde. Biliyorum. Bir sigara içende saf nikotinden daha fazla metabolit bulursunuz. Eğer konu akut bir zehirlenme ise çok daha fazla nikotin ve çok daha az metabolit göreceksiniz. Toksikolojiden ne bekleyebilirim? Suistimal maddelerini saptamak için normal bir toksikolojik tarama yapılır. Afyon, sentetik uyuşturucular, morfin, kokain, LSD, Darwin, PCP, amfetamin, benzodiazepinler, valium ve barbituratlar. Bazen 3 devirli antidepresanlarda. Onlardan komple zehirlenme taramasıyla artı bütün öbürlerini yapmalarını isteyin. Taramaya kloral hidrat dahil değil. Bunu da isteyin. Eski bir uyku ilacı olan plasidil, barbituratlar, uyku ilaçları için tarama yapılsın. Fentanilin saptanması son derece zordur. Organofosfatlar, böcek ilaçları, DMCO, dimetil sülfofit, atlara karşı kullanılır. Bakalım neyle karşılaşacaksınız. Öyle sanıyorum ki GC mass spec yapacaklardır. Bilmiyorum o da ne? Gaz kromatografisi, kitle spektrometresi. İşin esası bu. Ne kadar kırsal bir alandasınız. Bir kentteyiz Kanada'da. Ya Kanada atlı polisleri iyidir. Cinayet laboratuvarları bizimkilerden üstündür ama benim söylediğimi basına aktarma. Yalnız yerel su veya kuyularda toksikoloji testini çarpıtacak herhangi bir şey araştırsınlar. Cesedin tahnit edildiğini söylüyordun değil mi? Tahnit sıvısından bir örnek alsınlar. Eksiksiz bir toksikoloji testi yapsınlar. Kanı, dokuları, saçları incelesinler. Bazı proteinler yağda erirler, kokain kalp dokusunda depolanır, bunu unutma. Karaciğer bir süngerdir. Bu testler ne kadar zaman alır? Haftalar, aylar sürebilir. Olamaz. Hammond'la konuşurken Anna'nın duyduğu ferahlık birden kaybolmuştu. Kasvet onu yine pençesine alıyordu. Doğru söylüyorum ama bazen şans yardım eder. Bu aylardan sonra da olabilir, bir günün içinde de, ama hangi zehri aradığını tam olarak bilmezsen onu hiçbir zaman bulamama olasılığın da var. Anna laboratuvara döndüğü zaman Higgins tüm belirtiler adamın doğal bir ölümle öldüğüne işaret ediyor diye bildirdi. Büyük bir olasılıkla kalp ritmindeki düzensizlikten. Arteriosklerozun da söz konusu olması kesin. Mailhot'un yüzü tepesinden aşağı çekilerek bir lateks maskeye benzemişti. Kafatasının tepesi çıktı, içinde beynin pembe kıvrımları gözüküyordu. Anna midesini bulandığını hissetti. Bir terazi kefesinde gözüne ileşen akciğeri işaret ederek ağırlığı ne diye sordu. Higgins gülümsedi. Hafif, 240 gram. Kan veya su toplamamış. Demek çabuk ölmüş. Bir merkezi sinir sistemi depresyonunu ekarte edebiliriz demektir. Dediğim gibi bir kalp krizine benziyor. Higgins'in sabrı görünürde tükenmek üzereydi. Anna ona toksikoloji taramasından ne istediğini söyleyerek aldığı notları okudu. Adamın kulaklarına inanamadığı belliydi. Bunun ne kadar pahalıya patlayacağından haberiniz var mı? Genç kadın soluğunu salıverdi. Masrafı Amerikan hükümeti karşılayacaktır. Bu testlerin eksiksiz yapılmasını istiyorum. Zehri şimdi bulamazsam büyük bir olasılıkla hiçbir zaman bulunmayacaktır. Şimdi sizden bir ricam daha var. Higgins Anna'ya dikkatle baktı. Canının sıkıldığı yüzünden belliydi. Sizden ölünün derisini yüzmesini isteyeceğim. Şaka ediyorsunuz. Kesinlikle hayır. Dulun cenaze töreninde tabutun kapağının açık olmasını istediğini size hatırlatmama bilmem gerek var mı, Ajan Navarro? Yalnız ellerle yüz görülür, öyle değil mi? Vücudun yüzülmesi, bütün deriyi tekrar dikilmesine olanak verecek şekilde geniş parçalar halinde soymak anlamına geliyordu. Bu alt derinin incelenmesini mümkün kılardı. Enjeksiyon izleri keşfetmenin tek çaresi bazen buydu. Genç kadın, ama karşı koyar mısınız bilemem. Ben burada sadece bir ziyaretçiyim diye ekledi. Higgins kıpkırmızı kesildi. Cesedin başına dönerek neşteyi şiddetlice sapladı ve deriyi yüzmeye başladı. Anna'nın başı dönmeye başlamıştı. Bir kez daha kusmaktan korktu. Morgdan çıkarak koridorda bir tuvalet aramaya başladı. Ron Arsenal elinde dev bir fincan kahveyle ona yaklaştı. Keyfi yerine gelmiş gibi, içeride hala kesip biçiyor mu diye sordu. Daha beteri, deriyi yüzüyoruz. Siz de buna dayanamadınız demek. Sadece tuvaleti arıyordum. Arsenal inanmamış gibi baktı. Anladığım kadarıyla şu ana dek şans yardım etmedi. Genç kadın kaşlarını çattı ve başını salladı. Çavuş başını salladı. Siz Amerikalılar ihtiyarlık diye bir şey olduğuna inanmaz mısınız? Anna yanıt vermeyerek birazdan dönerim dedi. Tuvalette yüzüne su çarptı ve burada kağıt havlu olmayıp sadece hiçbir zaman çalışmayan o sıcak havalı kurutuculardan birinin bulunduğunu fark etti. Genç kadın homurdanarak bölmelerden birine girdi ve ruladan bir boy tuvalet kağıdı çekti. Kağıdı yüzüne vurarak orada burada beyaz kağıt parçacıkları bıraktı. Aynaya bakınca gözlerinin altındaki siyah halkaları fark etti. Yüzündeki tuvalet kağıdı parçacıklarını temizledi, makyajını yeniledi ve kendini tazelenmiş hissederek Arsenal'ın yanına döndü. Arsenal heyecanlıydı. Sizi çağırıyor. Higgins yaklaşık 10 santimetre karelik sarı bir deri parçasını elinde ganimet gibi tutuyordu. Şansınız varmış ki elleri de yüzdüm dedi. Cenaze evi müdürü herhalde kıyameti koparacaktır ama makyaj sayesinde gerekli onarım yapabilirler. Kalbinin atışları hızlanan Anna ne oldu diye sordu. Elinin tersi. Baş parmakla işaretin arası. Şuna bakın. Anna arkasında Arsenal'la yaklaştı ama bir şey göremedi. Higgins muayene masasından büyütücü çekti. Bir santimlik şu küçük kızıllığı görüyor musunuz? Alev biçimindeki lekeyi. Ne olacak? İşte enjeksiyon iziniz. İnanın bana, herhangi bir doktor ya da hemşire iğneyi buraya batırmaz. Bir şey yakalamış olabilirsiniz. 10. Bölüm. Bedford, New York. Max Hartman duvarları kitaplarla kaplı kütüphanesinde yüksek arkalıklı deri koltuğunda oturuyordu. Ziyaretçilerini genellikle orada kabul ederdi. Yaşlı adamın oğullarıyla konuştuğu vakitler bile deri kaplı muazzam maun masasının oluşturduğu engelin arkasında oturması benim tuhafına gidiyordu. Bir zamanlar uzun boylu ve güçlü olan adam yüksek arkalıklı koltuğunda pörsümüş, hemen hemen cücemsi gözüküyordu. Bırakmak istediği etki kesinlikle bu değildi. Max, telefon ettiğin zaman benimle konuşmak istediğin bir şey varmış gibime geldi dedi. Kibar bir Orta Atlantik şivesiyle konuşuyor, Alman şivesi hemen hemen fark edilemiyordu. Genç yaşında Amerika'ya geldiği zaman Max Hartman lisan eğitimi ve güzel konuşma dersleri almış, sanki geçmişinin bütün izlerini silmek istemişti. Ben babasına yakından bakıp adamı anlamaya çalıştı. Benim için daima bir bilmeceydin. Mesafeli, ürkütücü, gizemli. Var efendim diye babasının sorusunu yanıtladı. Max Hartman'ı ilk kez gören bir yabancı, önce ihtiyarlık lekeleriyle beneklenmiş büyük dazlak kafasını ve etli kocaman kulaklarını görürdü. Kemik çerçeveli gözlüğünün kalın camlarının daha da büyük gösterdiği gözleri iri ve bulanıktı. Çenesi çıkık, burun delikleri kötü bir koku alıyormuş gibi sürekli kabarmış durumdaydı. Öyleyken yılların yaptığı bütün hasara rağmen bunun bir zamanlar çok yakışıklı, hatta çarpıcı bir erkek olduğu belli oluyordu. İhtiyar adam her zamanki gibi Londra'nın Savile Row'unda kendisi için özel olarak dikilmiş ısmarlama takım elbiselerinden birini giymişti. Bugünkü nefis bir kurşunlu renkteydi. Göğüs cebine adının baş harfleri işlenmiş kolalı bir beyaz gömlek, mavi ve altın tonlarında bir kravat, som altın kol düğmeleri bu kıyafeti tamamlıyordu. Bir pazar günü sabahın saat 10'uydu, Max da bir yönetim kurulu toplantısı için giyinmişti. Algılamalarınızın kendi geçmiş hayatınız tarafından biçimlendirilmesinin ne kadar tuhaf olduğunu düşünüyordu ben. Arada bir babasını şimdiki ihtiyar ve kırılgan haliyle gözlemliyor ama başka zamanlarda onu mahcup bir çocuğun gözleriyle güçlü ve ürkütücü biri olarak görmekten kendini alamıyordu. Gerçek şu ki, benle Peter oldu bitti babalarından biraz korkmuşlar, onun yanında hep ürkek davranmışlardı. Zaten Max Hartman çoğu kişileri sindiriyordu, kendi oğulları niçin bunun istisnası olacaklardı. Max'in oğlu olmak, onu sevip anlamak, ona şefkat duymak gerçek bir çaba gerektiriyordu. Peter'ın öğrenemediği ya da öğrenmek istemediği karmaşık bir yabancı dili öğrenmek gibi bir şeydi bu. Max hakkındaki gerçekleri keşfettiğini açıkladığında Peter'ın yüzünde biçimlenen korkunç kin birden Ben'in gözlerinin önünde canlandı. Sonra Peter'ın yüzünün bu görüntüsü sevgili kardeşine ilişkin bir anı serine yerini bıraktı. Boğazının tıkandığını, gözlerinin yaşlarla dolduğunu hissettim. Düşünme dedi kendi kendine, Peter'ı düşünme. Saklambaç oynadığımız, birbirimizi yumrukladığımız, gece yarıları fısıltıyla fesatlar karıştırdığımız, bağırdığımız, güldüğümüz ve ağladığımız burada, bu evde düşünme onu. Peter gitti, şimdi sen onun için de ipe çekilmek durumundasın. Nasıl söze başlayacağı, konuyu nasıl açacağı hakkında benim bir fikri yoktu. Basel'den uçakla gelirken babasıyla nasıl yüzleşeceğinin provasını yapmıştı. Ama şimdi söylemek istediği her şeyi unuttuğunun farkına varıyordu. Kesin karar verdiği tek şey ona, Peter'ı ortaya çıkmasını ve katledilmesini açıklamamaktı. Ne yarardı ki? İhtiyar adamı niçin azap duyuracaktı? Max Hartman'ın bildiği kadarıyla Peter yıllar önce öldürülmüştü. Peter şimdi gerçekten öldüğüne göre babasına niçin gerçeği söyleyecekti? Zaten yüzleşmek Ben'in tarzı değildi. Babasının iş konuşmasına yönettiği bazı hesaplar hakkında sorular sormasına meydan verdi. İhtiyar delikanlının zekası hala yerinde diye düşünmekten kendini alamıyordu. Konuyu değiştirmeye çalıştı. Ama baba, sormamın bir sakıncası yoksa bilmek istiyorum. Bir zamanlar gerçekten bir Nazi miydiniz demenin hiç kolay veya zarif bir şekli yoktu. Ben sonunda bir deneme yaptı. İsviçre'de olmak bana Almanya'da yaşadığınız zaman hakkında ne kadar az şey bildiğimi hatırlattı. Babasının gözleri gözlüğünün camlarının arkasına daha da irileşti. Aile tarihçesine bu ilgi nereden icap etti? Aslında İsviçre'de olmanın etkisi sanıyorum. Her şey bana Peter'ı hatırlattı. Ölümünden beri ilk kez oraya dönmüştüm. Babası bakışını ellerinin üstüne çekti. Benim geçmişin üzerinde durmadığımı bilirsin. Hiçbir zaman durmadım. Ben yalnız ileriye bakarım, geriye değil. Ama Dakar'da geçirdiğiniz zamanlar, bunu hiçbir zaman konuşmadık. Anlatacak bir şey yok, oraya sevk edildim. Hayatta kaldığım için çok şanslıyım. 29 Nisan 1945'te beni serbest bıraktılar. Bu tarihi hiç unutmayacağım. Hem de hayatımın unutmayı yelediğim bir parçası olduğu halde. Ben derin bir soluk aldıktan sonra konuya daldı. Babasıyla arasındaki ilişkinin sonsuza dek değişeceğinin farkında olduğu halde, müttefikler tarafından kurtarılan mahkumların listesinde sizin adınız yok dedi. Bu bir blöftü. Babasının göstereceği tepkiyi bekledi. Max, Ben'e uzun bir süre baktı, sonra gülümseyerek genç adamı şaşırttı. Tarihi belgeleri daima şüpheyle bakmalısın dedi. Özellikle kaos zamanlarında düzenlenen listelere. İsimler yanlış yazılır, kimileri tamamen atlanır. Amerikalı çavuşun biri tarafından düzenlenen bir listede adım yoksa ne olacakmış? Ben yavaşça sordu. Ama Dakar'da bulunmadınız, öyle değil mi? Babası koltuğunu ağır ağır çevirerek beni arkasını döndü. Konuştuğunda sesi uzaktan gelirmiş gibi boğukça çıktı. Ne kadar garip bir konuşma. Ben midesine kramp girdiğini hissediyordu. Ama doğru değil mi? Max koltuğunu yine döndürdü. Yüzü ifadesiz bomboştu ama kırışık yanaklarına bir kızartı yayılmıştı. soykırımın gerçekliğini inkar etmeyi hala meslek haline getirmiş insanlar var. Sözüm ona, tarihçiler, yazarlar, bu işin bir numara, sahte bir düzen olduğunu söyleyen kitaplar, yazılar yayınlatıyorlar. Milyonlarca Yahudi sanki hiç öldürülmedi. Ben kalbinin atışlarının hızlandığını hissediyordu, ağzı kurumuştu. Hitler'in SS birliklerinde bir teğmenmişsiniz. Bir belgede adınız var. Gizli bir şirketin yönetim kurulu üyelerinin bir listesi. Siz saymanlarıymışsınız. Babası korkunç bir fısıltıyla karşılık verdi. Bunları dinleyemem. Ama hepsi doğru değil mi? Neden bahsettiğin hakkında bir fikrin yok. Onun için Dachau'dan hiç söz açmadınız. Çünkü hepsi masaldı. Siz orada bulunmadınız. Bir naziydiniz. İhtiyar adam böyle şeyleri nasıl söyleyebilirsin diye tısladı. Bu gibi şeylere nasıl inanabilirsin? Ne cesaretle beni bu şekilde aşağılayabilirsin? O belge İsviçre'de. Bir şirketin kuruluş belgesi. Bütün gerçek o belgede. Max Hartman'ın gözleri ateş saçıyordu. Birisi sana beni kötülemeyi amaçlayan sahte bir belge göstermiş. Sen de o yalana inanmayı seçtin Benjamin. Bütün mesele şu. Niçin? Ben odanın etrafında ağır ağır döndüğünü hissediyordu. Çünkü Peter'ın kendisi bana söyledi diye bağırdı. İki gün önce İsviçre'de bir belge bulmuş, gerçeği öğrenmiş. Peter neler yaptığınızı öğrenmiş. Bizi bundan korumaya çalıştı. Max, Peter diye soludu. Babasının yüzündeki anlam korkunçtu ama ben buna rağmen devam etmeye kendini zorladı. Bana bu şirketi ve sizin gerçekte kim olduğunuzu anlattı. Bana her şeyi söylediği sırada da vurulup öldürüldü. Max Hartman'ın yüzündeki bütün kan çekilmişti. Masanın üstündeki damarları düğüm düğüm olmuş, eli titriyordu. Peter benim gözlerimin önünde öldürüldü. Ben kelimeleri tükürür gibi sıraladı. Kardeşim, oğlunuz, sizin kurbanlarınızdan biri oldu. Babası hepsi yalan diye bağırdı. Ben hayır dedi, hepsi doğru. Bütün hayatımız süresince bizden gizlediğiniz bir gerçek. Max'ın sesi birden kısıldı ve kutuptan esen bir rüzgar gibi soğudu. Asla anlayamayacağın şeyler söylüyorsun. Kısa bir ara verdi. Bu konuşma sona ermiştir. Ben sizin nasıl biri olduğunuzu anlıyorum ve bu midemi bulandırıyor dedi. Max git diye bağırdı ve titreyen koluyla kapıyı işaret etti. Ben aynı kolun uzak fakat yeterince uzak olmayan bir geçmişte bir SS selamı için havaya kalktığını gözlerinin önüne getirebiliyordu. Hiçbir zaman yeterince uzak olmayacaktı bu geçmiş. Bir yazarın sık sık alıntı yapılan sözlerini anımsadı. Geçmiş ölmemiştir, hatta geçmemiştir bile. Babası git diye kükredi. Defol bu evden. Washington DC. Air Canada'nın Nova Scotia'dan havalanan uçağı akşama doğru Reagan Havaalanı'na indi. Taksi saat 6'ya birkaç dakika kala Anna'nın Adams Morgan apartman binasının önünde durdu. Ortalık kararmıştı bile. Anna apartmanına dönmeyi seviyordu. Onun sığınağıydı burası. Dizginleri ellerinde hissettiği tek yerdi. Kötü bir mahallede tek yatak odalı küçük bir daireydi ama onun kusursuz küçük dünyasıydı. Kendi katında asansörden çıktığı sırada aşağı inmekte olan komşusu Tom Bertone ile karşılaştı. Tom'la karısı Daniella'nın ikisi de avukattılar. Belki biraz fazla samimi, biraz fazla taşkındılar ama yine de hoş insanlardı. Tom, "Hey Anna, bugün küçük erkek kardeşimle tanıştım," dedi. Kente yeni gelmiş, çok hoş bir çocuk. Asansörün kapısı Tom'un arkasından kapandı. Erkek kardeşi mi? Onun erkek kardeşi yoktu ki. Anna dairesinin kapısında bir süre durarak kalbinin atışlarının normalleşmesini bekledi. Hükümetin sağladığı 9 mm SXR tabancasını çıkardı ve onu bir elinde tutarak öbür eliyle kapının kilidinin içinde anahtarı çevirdi. Dairesi karanlıktı. Aldığı eğitimi anımsayan Anna standart kaçınma ve araştırma taktiğini uyguladı. Bu elde bir tabancayla bir duvara yapışmak, sonra dik bir açı boyunca başka bir duvara geçerek aynı işlemi tekrarlamak anlamına geliyordu. Saha ajanına ilk eğitim bağlamında bunu talim ettiriyorlardı ama genç kadın kendi dairesinde, yuvasında, sığınağında bunu uygulayacağını aklının köşesinden geçirmemişti. Kapıyı arkasından kapadı, çıt yoktu ama bir şey vardı. Belli belirsiz bir sigara kokusu. Yakılmış bir sigaradan gelemeyecek kadar hafifti, sigara içen birinin giysisindeki kalıntı olsa gerekti. Dairesine giren birinden kalmıştı. Anna dışarıdaki sokak lambalarının sağladığı loş ışıkta başka bir şey daha görebiliyordu. Dosya dolaplarının bir çekmecesi hafif aralıktı. Birisi ona ait eşyayı karıştırmıştı. Kanı dondu. Banyo tarafından gelen bir hava akımı hissetti. Pencere açık bırakılmıştı. Derken bir ses duydu. Hafif ama yeterince hafif olmayan bir ses. Kauçuk tabanlı bir ayakkabının banyonun fayanslarının üstündeki belirli belirsiz gıcırtısı. Dairesine giren her kimse hala buradaydı.